Ayrım 39 Cehennem, Dan Brown, sayfa 549. 100. Bölüm. Penceresiz C-130'un gövdesinde duyulan metale çarpan metal sesi amirin yerinden sıçramasına neden oldu. Dışarıda birisi tabancasının dipçiğiyle uçağın kapısına vurarak içeri girmeyi talep ediyordu. C-130 pilotu kapıya doğru ilerlerken herkes yerinde kalsın dedi. Türk polisi arabayla uçağa geldiler. Amir ve Ferris birbirlerine baktılar. Uçaktaki DSEV personelinin telaşlı konuşmalarından amir hastalık önleme görevinin başarısız olduğunu sezmişti. Zobrist planını uyguladı diye düşündü ve bu benim şirketim sayesinde oldu. Kapının dışında otoriter Türkçe seslenişler duyuldu. Amir ayağa fırladı, pilota kapıyı açmayın diye emretti. Pilot olduğu yerde kalıp öfkeli gözlerle ona baktı. Neden açmayacakmışız? Amir DSV uluslararası bir yardım kuruluşu dedi ve bu uçak bağımsız bir bölgede. Pilot başını iki yana salladı. Efendim, bu uçak Türk hava alanında bulunuyor ve Türk hava sahasını terk edene kadar ülkenin kanunlarına tabi olmak zorunda. Pilot çıkışa doğru ilerleyip kapıyı açtı. Üniformalı iki adam içeri girdi. Gözlerinde en ufak bir hoşgörü ifadesi yoktu. İçlerinden biri ağır bir aksanla, "Bu uçağın pilotu kim?" diye sordu. "Pilot benim," diye cevap verdi. Memur pilota iki kağıt uzattı, tutuklama belgeleri. "Bu iki yolcu bizimle gelmek zorunda." Pilot sayfalara göz attıktan sonra amirle Ferris'e baktı. Amir pilota, "Doktor Sinski'yi ara," diye emretti. "Uluslararası bir acil durum görevindeyiz." Memurlardan biri amire alaycı bir ifadeyle baktı. "Doktor Elizabeth Sinski mi? Dünya Sağlık Örgütü direktörünü mü? Sizi tutuklamamızı isteyen kişi kendisi." Amir "Olamaz," diye karşılık verdi. "Bay Ferris ve ben Türkiye'ye Doktor Sinski'ye yardım etmek için geldik." İkinci memur, "Demek ki işinizi çok iyi yapmıyorsunuz," dedi. "Doktor Sinski bizimle iletişime geçip Türkiye toprakları üzerindeki bir biyolojik terör planının komplocuları olduğunuzu söyledi." Kelepçelerini çıkardı. "Sorgulama için bizimle birlikte merkeze geliyorsunuz." "Amir, avukat talep ediyorum," diye bağırdı. 30 saniye sonra o ve Ferris kelepçelenmişlerdi. Koridordan çekiştirilerek uçaktan aşağı indirilmiş ve siyah bir sedanın arka koltuğuna tıkıştırılmışlardı. Sedan asfalt uçak pistinde hızla havaalanının uzak bir köşesine doğru ilerledi. Araba kesilerek ortadan ikiye ayrılmış bir çitin arasından geçip bozuk havaalanı makinelerinin durduğu boş arazide sarsıntıyla ilerleyerek eski bir servis binasının yanında durdu. İki üniformalı adam sedandan inip bölgeyi kontrol ettiler. İzlenmediklerinden emin olduktan sonra polis üniformalarını çıkarıp kenara fırlattılar. Sonra Ferris ve amiri arabadan indirip kelepçelerini çıkardılar. Amir bileklerini ovuştururken esaret altına daha fazla dayanamayacağını düşündü. Ajanlardan biri yakına park etmiş beyaz minibüsü göstererek, "Anahtarı paspasın altında," dedi. "İstediğiniz şeylerin içinde bulunduğu çanta arka koltukta. Seyahat belgeleri, kontörlü telefonlar, giysiler ve ihtiyacınız olabileceğini düşündüğümüz birkaç şey daha." Amir, "Teşekkürler," dedi. "Siz iyi çocuklarsınız." "Sadece iyi eğitildik efendim." Daha sonra iki Türk siyah sedana binip uzaklaştılar. Amir kendi kendine, "Sinski bu işten paçayı sıyırmama asla izin vermeyecekti," diye düşündü. İstanbul'a uçarken bunu hisseden amir, konsorsiyumun yerel şubesine bir e-posta göndererek kendisi ve Ferris'in kaçırılması gerekebileceğini yazmıştı. "Ferris sence peşimize düşecek mi?" diye sordu. "Sinski mi?" Amir başını salladı. "Kesinlikle. Ama şu anda uğraşması gereken başka dertler var." İki adam beyaz minibüse bindiler ve amir spor çantasının içindekileri karıştırıp belgelerini sıraya soktu. Çantanın içinden bir beyzbol şapkası çıkarıp kafasına geçirdi. Şapkanın içinden küçük bir Highland Park viski şişesi çıkmıştı. "Bu çocuklar çok iyi." Amir amber rengi sıvıya bakarken kendine ertesi güne kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ama sonra Zobrist'in solüblon torbasını hatırlayıp ertesi günün neye benzeyeceğini sorguladı. "Temel kuralımı bozdum," diye düşündü. "Müşterimi sattım." Amir aniden başının döndüğünü hissetti. İlerleyen günlerde dünyanın felaket haberleriyle sarsılacağını ve kendisinin de bunda önemli bir rol oynadığını düşündü. Ben olmasaydım bunlar olmazdı. Hayatında ilk kez bilgi eksikliği ona ahlaki bir üstünlük gibi gelmiyordu. Viski şişesinin üzerindeki mührü kırdı. Tatırı çıkar diye düşündü. Öyle ya da böyle sayılı günün kaldı. Amir şişeden koca bir yudum alıp boğazındaki sıcaklığın keyfini çıkardı. Etrafları aniden far ve polis arabalarının yanıp sönen mavi ışıklarıyla aydınlandı. Amir telaş içinde etrafına bakındı ve sonra olduğu yerde kaldı. Kaçış yoktu. Silahlı Türk polisleri minibüse yaklaşırlarken Amir Highland Park viskisinden son bir yudum alıp ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Bu kez memurların onun adamı olmadığını biliyordu. 101. Bölüm. İstanbul'daki İsviçre konsolosluğunun bulunduğu Levent Plaza, ince uzun ultra modern bir binaydı. Binanın iç bükey mavi cam cephesi bu eski metropol manzarasında fütüristik bir dikili taş gibi yükseliyordu. Sinski konsolosluk ofisinde geçici bir kumanda merkezi kurmak üzere sarnıştan ayrıldığından bu yana yaklaşık bir saat geçmişti. Yerel haber kanalları sarnışta verilen Liszt'in son Dante senfonisi konserinde yaşanan korku dolu izdihamı anlatıyordu. Henüz ayrıntılar verilmiyordu ama hazmat kıyafetler giyen uluslararası bir tıp ekibinin varlığı şüphe doğurmuştu. Pencereden şehrin ışıklarına bakan Sinski kendini yapayalnız hissetti. Nazarlığına dokunmak için farkında olmadan elini boynuna götürdü. Ama tutacak bir şey yoktu. Kırık nazarlık artık iki parçaya ayrılmış bir halde masasının üstünde duruyordu. DSO direktörü birkaç saat sonra Cenevre'de düzenlenecek olan bir dizi acil toplantıyı koordine etmeyi yeni bitirmişti. Çeşitli temsilciliklerin göndereceği uzmanlar yola çıkmışlardı bile. Sinski onlara işin tanımını yapmak için fazla vakit kaybetmeden orada olmayı istiyordu. Neyse ki gece görevlilerinden biri buharı tüten bir fincan Türk kahvesi getirmiş, Sinski de çabucak içmişti. Konsoloslukta çalışan genç bir adam kapı aralığından ona baktı. ''Hanımefendi, Robert Langdon sizi görmeye gelmiş.'' ''Teşekkür ederim.'' diye cevap verdi. ''İçeri gönderin.'' Langdon 20 dakika önce Sinski'yi telefonla aramış ve Sienna Brooks'un kendisini atlattığını söylemişti. Sinski bu haberi alanı hala aramakta olan yetkililerden almıştı. Şimdiye dek bir şey bulamamışlardı. Langdon kapıda belirdiğinde Sinski onu tanımakta güçlük çekti. Takım elbisesi kirlenmiş, koyu renkli saçları karışmış ve gözleri çukura kaçmıştı. Sinski ayağa kalkarken "Profesör iyi misiniz?" diye sordu. Langdon yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Daha rahat geçirdiğim akşamlar da olmuştu. Sinski bir sandalyeye oturmasını işaret etti. Lütfen oturun. Langdon otururken doğrudan söze girerek, Zobrist'in bulaşıcı hastalığı dedi. Sanırım bir hafta önce serbest bırakılmış. Sinski sabırla başını salladı. Evet, biz de bu sonuca vardık. Henüz hiçbir belirti rapor edilmedi ama örnekler aldık ve kapsamlı bir araştırma yapmak için hazırlıklara başladık. Ne yazık ki virüsün ne olduğunu ve ne yapabileceğini tamamıyla anlamak günler, hatta haftalar alacak. Langdon bir vektör virüs dedi. Onun bu terimi duymuş olmasına şaşıran Sinski başını yana eğdi. Affedersiniz? Zobrist insan DNA'sını değiştirebilecek hava yoluyla yayılan bir vektör virüsü icat etti. Aniden ayağa kalan Sinski sandalyesini devirmişti. Bu mümkün olamaz. Bunu iddia etmenizin sebebi ne? Langdon alçak bir sesle, Sienna diye cevap verdi. Bana o anlattı yarım saat önce. Ellerini masasının üstüne dayayan Sinski birden ona güvenmeyen gözlerle bakmaya başlamıştı. Kaçmamış mıydı? Kesinlikle kaçtı diye cevap verdi. Denize doğru açılan bir teknedeydi ve sonsuza dek ortadan kaybolabilirdi. Ama yeniden düşününce kendi isteğiyle geri döndü. Sienna bu krizin çözümüne yardım etmek istiyor. Sinski bir kahkaha patlattı. Bayan Brooks'a özellikle de böyle bir iddiada bulunduğunda güvenemediğim için beni affedin. Langdon ses tonunu hiç değiştirmeden ben ona inanıyorum dedi. Ve eğer bunun bir vektör virüs olduğunu iddia ediyorsa onu ciddiye almanız gerektiğini düşünüyorum. Langdon'ın söylediklerini yorumlamaya çalışan Sinski birden yorulduğunu hissetti. Pencerenin yanına gidip dışarı baktı. DNA'yı değiştiren bir viral vektör mü? Bu ihtimal her ne kadar imkansız ve dehşet verici gelse de ürkütücü bir mantığının da olduğunu kabul etmek zorundaydı. Ne de olsa Zobris genetik mühendisiydi ve tek bir gende yapılan değişikliğin vücutta, kanser, iç organlarda fonksiyon bozukluğu ve kan hastalıkları gibi feci etkileri olabileceğini biliyordu. Akciğerlerdeki sıvının koyulaşarak balgama dönüştüğü kistik fibroz gibi tiksindirici bir hastalık bile 7 numaralı kromozomdaki düzenleyici gene minik bir müdahale ile oluşturulabiliyordu. Uzmanlar artık bu genetik hastalıkları hastaya doğrudan enjekte edilen vektör virüslerle tedavi etmeye başlamışlardı. Bu bulaşmayan virüsler hastanın vücudunda ilerleyip hasarlı kısımları onaracak DNA'lar yerleştirmek üzere programlanıyordu. Bu yeni biliminde her bilim türü gibi kötü yanları vardı. Vektör virüsler mühendisin niyetine bağlı olarak yapıcı da olabilirlerdi, yıkıcı da. Eğer virüs kötü niyetle sağlıklı hücrelere bozuk DNA yerleştirmek üzere programlanırsa sonuçları felaket olabilirdi. Bundan başka eğer bu bozucu virüs bir şekilde hava yoluyla bulaşmaya programlanırsa... Bu ihtimal Sinski'nin içini ürpertti. Zobris ne tür bir genetik vahşetin hayalini kuruyordu? İnsan türünü nasıl elemeyi düşünüyordu? Sinski bu cevabı bulmanın haftalar alabileceğini biliyordu. İnsan genetik kodlaması sonsuz bir kimyasal permütasyonlar labirentinden oluşuyordu. Zobrist'in yaptığı değişikliği bulmak için tüm bu labirenti aramak samanlıkta iğne aramaya benzeyecekti. Hem de o samanlığın hangi gezegende bulunduğunu bilmeden. Elizabeth, Langdon'ın derinden gelen sesi onu kendine getirdi. Sinski pencereyi arkasını dönüp ona baktı. Oturduğu yerde sakince duran Langdon, ''Beni duydunuz mu?'' dedi. ''Sienna'da o virüsü en az sizin kadar yok etmek istiyordu.'' ''Bundan pek emin değilim.'' Ayağa kalkan Langdon nefesini bıraktı. ''Beni dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Zobrist ölmeden kısa süre önce Sienna'ya yazdığı mektupta ne yaptığını ona yazmış. Bu virüsün neye yol açacağını, bizi nasıl etkileyeceğini, amacına nasıl ulaşacağını kısaca anlatmış.'' Sinski dona kalmıştı. Bir mektup mu varmış? Sienna Zobrist'in ürettiği şeyi okuyunca dehşete düşmüş. Onu durdurmak istemiş. Bu virüsün o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüş ki Dünya Sağlık Örgütü de dahil kimsenin eline geçmesini istememiş. Anlıyor musunuz? Virüsü yok etmeye çalışıyormuş, yaymaya değil. Şimdi tek bir şeye odaklanan Sinski bir mektup mu varmış diye sordu. Ayrıntılar mı yazılıymış? Sienna bana böyle söyledi. O mektuba ihtiyacımız var. Bu şeyin ne olduğunu ve onunla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmekte bu ayrıntılar bize aylar kazandırabilir. Langdon başını iki yana salladı. Anlamıyorsunuz. Sienna Zobrist'in mektubunu okuyunca korkmuş. Mektubu hemen yakmış. Kimsenin? Sinski elini masanın üstüne sertçe indirdi. Bu krizi çözmekte bize yardımcı olan tek şeyi de yok mu etmiş yani? Benim de ona güvenmemi mi istiyorsunuz? Çok şey istediğimi biliyorum ama davranışlarını düşünecek olursanız onu cezalandırmak yerine Sienna'nın eşsiz bir zekaya sahip olduğunu, özellikle de şaşırtıcı bir hatırlama yeteneği olduğunu akılda tutmak daha faydalı olabilir. Langdon durmuştu. Ya size yardımcı olmaya yetecek kadar mektubunu hatırlayıp yeniden yazabilirse? Gözlerini kısan Sinski yavaşça başını salladı. ''Peki profesör, şu durumda ne yapmamı öneriyorsunuz?'' Langdon onun boş kahve fincanını gösterdi. ''Biraz daha kahve söylemenizi öneririm ve Sienna'nın rica ettiği tek şartı dinlemenizi.'' Sinski'nin nabzı hızlandı ve telefonuna göz attı. ''Ona nasıl ulaşılacağını biliyor musunuz?'' ''Biliyorum.'' ''Ne istediğini bana söyleyin.'' Langdon söylediğinde Sinski teklifi düşünerek sessizleşti. Langdon yapılması gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum diye ekledi. Ayrıca kaybedecek neyiniz var? Eğer anlattığınız her şey doğruysa size söz veriyorum. Sinski telefonu ona uzattı. Lütfen arayın. Langdon telefonu aldırış etmeyince Sinski şaşırdı. Bunun yerine ayağa kalkıp az sonra döneceğini söyleyerek kapıya yöneldi. Bu davranışa anlam veremeyen Sinski koridora yürüdü. Onun bekleme alanına doğru yürüdüğünü, cam kapıyı ittiğini ve arkadaki asansör kabinine doğru ilerlediğini gördü. Bir an için gittiğini sandı ama Langdon asansörü çağırmak yerine usulca kadınlar tuvaletine girdi. Hemen ardından 30'lu yaşlarının başında görünen bir kadınla birlikte dışarı çıktı. Bu kadının Sienna Brooks olduğu gerçeğini kabul etmek Sinski'nin biraz zamanını aldı. Günün başlangıcında o at kuyruklu güzel kadın tamamıyla değişmişti. Sanki başını tıraş etmiş gibi kafası çırılçıplaktı. İkisi birlikte odasına girip hiç konuşmadan masasının karşısındaki koltuklara oturdular. Sienna hemen beni affedin dedi. Konuşmamız gereken çok şey olduğunu biliyorum. Ama öncelikle söylemem gereken bir şeyi söylememe fırsat tanımanızı istiyorum. Sinski onun sesinden üzüldüğünü anlamıştı. Elbette. Titreyen sesiyle hanımefendi diye başladı. Siz Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörüsünüz. Türümüzün yok olmak üzere olduğunu, nüfusun denetim dışına çıktığını herkesten iyi biliyorsunuz. Bertrand Zobrist yıllarca sizin gibi nüfus sahibi kişilerle bu büyüyen krizi tartışmaya çalıştı. Bir değişiklik yapabileceğine inandığı sayısız kuruluşu ziyaret etti. Dünya İzleme Enstitüsü, Dipnot World Watch Institute, Roma Kulübü, Club of Rome, Population Matters, Dış İlişkiler Konseyi. Ama gerçek çözüm üzerinde konuşabilmeye cesaret eden tek kişi bile bulamadı. Doğum kontrolü eğitimi, çekirdek aileler için vergi indirimleri, hatta ayda kolonileşmekten başka bir cevap vermediniz. Bertrand'ın aklını kaçırdığına şaşırmamak gerek. Gözlerini ona dikmiş olan Sinski tepki vermedi. Sienna derin bir nefes aldı. Doktor Sinski, Bertrand sizinle görüşmeye geldi. Bir uçurumun eşiğinde olduğumuzu kabul etmeniz için size yalvardı. Bir tür diyalog başlatmanız için size yalvardı. Ama onun fikirlerini dinlemek yerine ona deli payesini yakıştırdınız. Kara listeyi aldınız ve yerin altına gönderdiniz. Sienna'nın sesi duyguları yüzünden boğuklaşmaya başlamıştı. Sizin gibi insanlar bu gibi felaket zamanlarında hoşa gitmeyen çözümler üretilmesi gerektiğini anlamak istemediği için Bertrand yapayalnız öldü. Bertrand'ın tek yaptığı gerçeği söylemekti ve bu yüzden sürgün edildi. Sienna gözyaşlarını sildikten sonra masanın arkasında oturan Sinski'ye baktı. İnanın bana, yalnız kalmanın nasıl bir his olduğunu bilirim. Dünyadaki en kötü yalnızlık yanlış anlaşılmaktan ötürü yalnız bırakılmaktır. İnsanın gerçekle bağlarını koparabilir. Sienna konuşmayı bırakınca bir sessizlik oldu. Tüm söylemek istediğim buydu diye fısıldadı. Sinski bir süre onun yüzünü inceledikten sonra yerine oturdu. Elinden geldiğince sakin bir sesle, ''Bayan Brooks'' dedi, ''haklısınız. Daha önce dinlememiş olabilirim.'' Ellerini masanın üzerinde birleştirdi ve Sienna'nın gözlerinin içine baktı. ''Ama şimdi dinliyorum.'' 102. Bölüm. İsviçre konsolosluğunun lobisindeki saat gece 1'i vuralı çok oluyordu. Sinski'nin masasındaki not defteri yazılar, sorular ve grafiklerden oluşmuş bir yama işini andırıyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü 5 dakikadır ne kımıldıyor ne konuşuyor, sadece pencerenin yanında durmuş geceye bakıyordu. Arkasında Langdon ve Sienna sessizce oturup beklerken Türk kahvelerini içiyorlardı. Çekilmiş çekirdeklerin yoğun kokusu odayı doldurmuştu. Duyulan tek ses tepedeki floresan ışıklarının vınlamasıydı. Sienna nabız atışlarını hissederken gerçeğin tüm acımasız detaylarını dinlemiş olan Sinski'nin ne düşündüğünü merak ediyordu. Bertrand'ın virüsü bir kısırlık salgını yayacak. İnsan nüfusunun 1/3'ü kısır kalacak. Sienna açıklama sırasında Sinski'nin ölçülü ama anlaşılır duygu değişimlerini izlemişti. İlk önce Zobrist'in gerçekten de havadan bulaşan bir vektör virüsü yaratmış olduğu gerçeğini sersemlemiş bir ifadeyle kabullenmişti. Sonra virüsün insanları öldürmek için yaratılmadığını öğrendiğinde yüzünde bir umut ifadesi belirmişti. Sonra gerçeği kavrayıp dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kısır kalacağının farkına varırken dehşete kapılmıştı. Virüsün insan fertilitesine saldırdığını öğrenen Sinski'nin derinden etkilendiği çok belliydi. Sienna ise rahatladığını hissediyordu. Bertrand'ın mektubunun tüm içeriğini DSU direktörüyle paylaşmıştı. Başka sırrım kalmadı. Langdon Elizabeth diye seslendi. Sinski yavaş yavaş düşüncelerinden sıyrıldı. Onlara doğru döndüğünde yüzünde bitkin bir ifade vardı. Boğuk bir sesle Sienna diye söze başladı. Verdiğim bilgiler bu krizle baş etmek için bir strateji belirlerken çok yardımcı olacak. Samimiyetini takdir ediyorum. Bildiğin gibi evrensel vektör virüsleri büyük nüfuslara bağışıklık kazandırmanın bir yolu olarak teorik açıdan tartışılıyor. Ama herkes teknolojinin bunun için henüz çok yetersiz olduğu kanısında. Sinski masasına geri dönüp oturdu. Başını iki yana sallayarak, ''Beni affet.'' dedi. ''Şu anda tüm bunlar bana bilim kurgu gibi geliyor.'' Sienna hiç şaşırtıcı değil diye düşündü. Tıp alanındaki her kuantum sıçraması bu şekilde karşılanırdı. Penisilin, anestezi, X ışınları, insanoğlunun mikroskoptan ilk kez bakarak bir hücre bölünüşünü izleyişi. Doktor Sinski not defterine baktı. ''Birkaç saat içinde Cenevre'de soru yağmuruna tutulacağım. Eminim ki ilk soru bu virüsü etkisiz hale getirmenin bir yolu olup olmadığı olacak.'' Sienna ona hak verdi. Sinski ''Ve diye devam etti. İlk çözüm önerisinin Bertrand'ın virüsünü analiz etmek, onu mümkün olduğu kadar iyi anlamak, sonra da ondan ikinci bir tür, DNA'larımızı eski haline dönüştürmek için yeniden programlayacağımız bir tür yaratmaya çalışmak olacağını tahmin edebiliyorum.'' Sinski bakışlarını tekrar Sienna'ya çevirdiğinde iyimser görünmüyordu. ''Karşıt bir virüs olup olmadığını zaman gösterecek. Ama farazi konuşursak bu yaklaşım hakkındaki fikirlerini duymak istiyorum.'' ''Benim fikirlerimi mi?'' Sienna içgüdüsel olarak Langdon'a baktı. Profesör başını sallayarak ona açık bir mesaj verdi. ''Bu kadar anlattın. Aklındakini söyle. Gerçeği gördüğün gibi söyle.'' Sienna öksürerek Sinski'ye döndü ve net güçlü bir sesle konuşmaya başladı. ''Hanımefendi, genetik mühendisliği Bertrand ile yıllardır içinde bulunduğum bir dünya. Bildiğiniz gibi insan genomu son derece hassas bir yapı. İskambil kağıdından yapılmış bir eve benziyor. Ayarlamalar yaptıkça istemeden yanlış kartı oynatmamız ve hepsini birden yıkmamız mümkün. Kişisel fikrim yapılmış olanı bozmaya çalışmanın tehlikeli olacağı yönünde. Bertrand üstün yetenekleri ve önsezileri olan bir genetik mühendisiydi. Meslektaşlarının birçok yıl ilerisindeydi. Şu anda düzeltmek uğruna insan genini kurcalaması için kimseye güvenebileceğimi sanmıyorum. İşe yarayabilecek bir şey yaratsanız bile bunu denemek tüm nüfusa yeni bir şey bulaştırmayı da beraberinde getirecek.'' Duydukları karşısında hiç şaşırmayan Sinski çok doğru dedi. ''Ama tabii daha büyük bir sorun var. Onu etkisizleştirmek istemeyebiliriz.'' Sözleri Sienna'yı hazırlıksız yakalamıştı. ''Efendim?'' ''Bayan Brooks, Bertrand'ın metotlarını onaylamıyor olabilirim ama dünyanın haliyle ilgili değerlendirmesi doğru. Bu gezegen aşırı nüfus artışıyla karşı karşıya. Bertrand'ın virüsünü uygun bir alternatif plan yapmadan etkisiz hale getirmeyi başarırsak başa döneriz.'' Sienna'nın şaşkınlığı o kadar belirgindi ki Sinski yorgun bir ifadeyle gülümseyerek ''Benden duymayı beklemediğim bir bakış açısı mı?'' diye ekledi. Sienna başını iki yana salladı. ''Sanırım artık ne beklemem gerektiğini bilmiyorum.'' Sinski ''O zaman belki seni tekrar şaşırtabilirim.'' dedi. ''Daha önce de söylediğim gibi dünyadaki önemli sağlık kuruluşlarının liderleri birkaç saat içinde bu krizi tartışmak ve bir eylem planı hazırlamak için Cenevre'de toplanacaklar.'' DSÖ'de geçirdiğim zaman boyunca bu büyüklükte bir toplantının daha yapıldığını hatırlamıyorum. Genç doktora baktı. ''Sienna, masada senin de bulunmanı istiyorum.'' ''Sienna benim mi?'' diye sordu. ''Ben genetik mühendisi değilim, size bildiğim her şeyi anlattım.'' Sinski'nin not defterini gösterdi. ''Verebileceğim tüm bilgiler notlarınızın arasında.'' Langdon tam olarak değil diyerek araya girdi. Sienna bu virüsle ilgili anlamlı tartışmalar yapılabilmesi için bir kaynağa ihtiyaç olacak. Doktor Sinski ve ekibi bu krize verecekleri tepkiyi belirlemek için etik bir çatı oluşturmak zorundalar. Doktor Sinski bu diyaloğa katkıda bulunabilecek bir pozisyonda olduğuna inanıyor. ''Benim etik çatımın DSE'yi memnun edeceğini pek sanmıyorum.'' Langdon büyük ihtimalle etmeyecek dedi. Bu yüzden orada bulunmalısın. Sen yeni nesil filozoflardansın. Karşıt görüş sağlıyorsun. Bertrand gibi vizyon sahibi kişilerin görüşleri çok kuvvetli olduğu için sorunları kendileri çözmeye çalışan zeki bireylerin zihniyetlerini anlamalarına yardımcı olabilirsin. Bertrand ilk değildi. Sinski araya girerek hayır dedi ve son da olmayacak. Her ay Dünya Sağlık Örgütü bilim adamlarının bilimin gri alanlarıyla amatörce uğraştıkları laboratuvarları ortaya çıkarıyor. İnsan kök hücrelerinin kullanımından doğada var olmayan karışık türlerin beslenmesine kadar birçok şeyle uğraşıyorlar. Çok rahatsız edici. Bilim o kadar hızlı ilerliyor ki sınırların nerede çizildiğini artık kimse bilmiyor. Sienna ona hak verdi. Kısa bir süre önce saygıdeğer iki virolog olan Fushie ve Kawaoka son derece patojenik olan H5N1 virüsünü yaratmışlardı. Araştırmacıların niyeti tamamıyla akademik olmasına rağmen yeni buluşun sahip olduğu belirli özellikler biyogüvenlik uzmanlarını alarma geçirmiş ve internette büyük bir ihtilaf yaratmıştı. Sinski maalesef işler daha da karışacak dedi. Aklımızın almadığı yeni teknolojilerin eşiğindeyiz. Sienna ve yeni felsefelerin diye ekledi. Transhümanizm hareketi karanlıktan çıkıp toplumun geneline yayılmak üzere. Temel ilkelerinden biri biz insanların kendi evrim sürecimize katılmak zorunda olduğu. Türleri geliştirmek, daha iyi insanlar, daha sağlıklı, daha güçlü, beyinleri daha iyi çalışan insanlar yaratmak için teknolojilerimizi kullanmak zorunda olduğumuz, yakında her şey mümkün olacak. Bu tür inanışların evrim süreciyle çeliştiğini düşünmüyor musun? Sienna hiç tereddüt etmeden, hayır dedi. İnsanoğlu 1000 yıllık dönemde yeni teknolojiler yaratarak evrim geçirdi. Isınmak için çubukları birbirine sürterek, kendilerini beslemek için tarımı geliştirerek, hastalıklarla savaşmak için aşılar bularak ve şimdi de değişen dünyada hayatta kalabilmek için kendi vücutlarımızı geliştirmeye yarayacak genetik araçlar yaratarak. Bir an sustuktan sonra devam etti. Genetik mühendisliğinin insanoğlunun ilerlemesi için başka bir adım olduğuna inanıyorum. Sinski düşüncelere dalmış sessizleşmişti. Yani bu araçları kollarımızı açarak kucaklamamız gerektiğine inanıyorsun. Sienna onları kucaklamazsak dedi o zaman ateş yakmaya korktuğu için donarak ölen mağara adamı gibi yaşamayı hak etmiyoruz demektir. Sözleri bir süre odada asılı kaldı. Sessizliği bozan Langdon oldu. Eski kafalı biri gibi görünmek istemem ama ben Darwin'in teorileriyle büyüdüm ve evrimin doğal sürecini hızlandırma ilmini sorgulamadan edemiyorum. Sienna anlayışlı bir ifadeyle Robert dedi. Genetik mühendisliği evrim sürecinin hızlandırılması değil, olayların doğal akışı. Bertrand Zobrist'i yaratan şeyin evrim olduğunu unutuyorsun. Üstün zekası Darwin'in tarif ettiği sürecin bir ürünüydü. Zaman içinde gerçekleşen evrim. Bertrand'ın genetikle ilgili sıra dışı ön sizisi ilahi bir ilhamla gelmedi. İnsanoğlunun yıllar süren zihinsel gelişiminin bir ürünüydü. Langdon sessiz kaldı. Bu kavramı anlamaya çalışıyordu. Ve bir Darwinci olarak diye devam etti. Doğanın insan nüfusunu kontrol altına tutmak için her zaman bir yol bulduğunu bilirsin. Salgınlar, kıtlıklar, savaşlar, seller yoluyla. Ama sana şunu sormama izin ver. Doğa bu sefer farklı bir yol bulmuş olamaz mı? Belki de doğa bize korkunç felaketler ve sefaletler yollamak yerine evrim süreciyle nüfusumuzu zaman içinde azaltacak farklı bir metot icat eden bir bilim adamı yaratmıştır. Salgın yok, ölüm yok. Sadece çevresiyle daha uyum içerisinde olan bir tür var. Sinski Sienna diye araya girdi. Geç oldu, gitmeliyiz. Ama gitmeden önce bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu akşam bana defalarca Bertrand'ın kötü bir adam olmadığını söyledin. İnsanlığı sevdiğini, türümüzü kurtarmayı çok istediği için bu kadar aşırı önlemler aldığını. Sienna başını salladı. Floransalı ünlü siyasi teorisyen Machiavelli'den bir alıntı yaptı. Amaca giden her yol mubahtır. Sinski açıklama bekler gibi sordu. Söyler misin sen amaca giden her yolun mubah olduğuna inanıyor musun? Bertrand'ın dünyayı kurtarma amacının bir virüs yaymasını mazur gösterecek kadar asil olduğuna inanıyor musun? Odaya gergin bir sessizlik çöktü. Sienna masaya doğru eğilerek etkileyici bir ses tonuyla Doktor Sinski, size söylediğim gibi Bertrand'ın eylemlerinin düşüncesizce ve son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Eğer onu durdurabilecek olsaydım bunu hiç düşünmeden yapardım. Bana inanmalısınız. Elizabeth Sinski masasından uzanarak nazikçe Sienna'nın omuzlarını tuttu. Sana inanıyorum Sienna. Anlattıklarının her kelimesine inanıyorum. 39. ayrımın sonu. Sayfa 564.